Üçlü Mete ile Kripto Odası başlıyor.
...23 Eylül Cuma sabahından Kafa Radyo'dan, Kripto Odası'ndan tüm Türkiye'ye, yurt dışında bizi dinleyen dinleyicilerimize günaydın. Hepinize sağlıklı ve güzel bir gün dileyerek her sabah olduğu gibi programımıza başlıyoruz. Bugün de Kripto Odası'nda saat 10'a dek sizlerle birlikte olacağız. Gündemdeki başlıkları değerlendireceğiz. Sizler de görüşlerinizle, fikirlerinizle programa katılmak isterseniz Twitter üzerinden Güçlü Mete yazarak ulaşabilirsiniz. WhatsApp hattımızın numarası 0532 172 52 32. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'in seferberlik ilanına ilişkin konuştuğu savaşın ödettiği bedel arttırılmamalı dedi. Böyle bir mesajı oldu. Başka mesajları da vardı. Bugün önemli toplantılar da var. Aynı zamanda ekonomiye ilişkin bunlardan da bahsedeceğiz. Rusya'dan Türkiye'ye uçak biletlerinin tükendiği yönünde gelen haberler var. Seferberlik ilanının ardından Rusya'dan kaçanlar var. Sadece Türkiye'ye değil, yakın ülkelere, Ermenistan da dahil olmak üzere birçok uçak firmasında uçak biletinin tükendiği bilgisi geliyor. Kemal Kılıçdaroğlu bir kez daha anlatıyor. Altılı masada kriz yaşamadık diyor ki son dönemin en çok tartışılan konuları arasında olmaya başladı bu konu. Merkez Bankası dün 100 bas puan indirime gitti. Politika faizinde %13'ten %12'ye düşürdü faizi. Meral Akşener buna bir tepki gösterdi. Artık ekonomi değil, psikoloji bilimi tartışma konusu dedi. Kaş'ta çıkan bir yangın vardı. Dün söndürüldü, soğutma çalışmaları başladı derken bu sabaha karşı rüzgarın etkisiyle yeniden alevlendiği bilgisi geldi. Geçmiş olsun, umarız bir an evvel tamamen söndürülür, soğutulur. Türkiye'nin dün biliyorsunuz Uluslar Ligi'nde maçı vardı. Lüksemburg'la 3-3 berabere kaldık. Bugüne kadar diğer maçlarda gol bile yememiş olan amili takım Lüksemburg'dan 3 gol yedi. Ancak netice itibariyle C Ligi'nden B Ligi'ne yükselmeyi garantiledi milli takım sevgili dinleyiciler. Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'ten açıklamalar var. Mitsotakis'in en önemli mesajı şu: kimse Yunanistan'a kabadayılık yapamaz diyor Mitsotakis. Dolayısıyla herhalde Türkiye'den çeşitli cevaplar, farklı mesajlar gidecektir diye tahmin ediyorum. Çünkü bu mesaj Türkiye'ye yönelik bir mesaj. Ali Babacan, ortak adaylık modeliyle bu işi götürmek zorundayız diyor. Böyle bir açıklaması var. Suriye açıklarında bir göçmen teknesi battı. 34 kişi hayatını kaybetti sevgili dinleyiciler. Sedat Peker'le ilgili bir iddianame daha hazırlandığı ortaya çıktı ki 25 Ağustos'ta da bu iddianame ile ilgili yakalama kararı çıkarıldığı bilgisi de geldi ki gelen diğer bilgiler arasında Interpol'ün kırmızı bülten kapsamını daha da genişlettiği yönünde haberler vardı sevgili dinleyiciler. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Tarkan İstanbul'da konser verecek iddiasına ilişkin bir açıklama yaptı. Yetkililer 29 Ekim'de Selda Bağcan'ın sahne alacağını duyurdular. Tarkan'a teklif götürüldü iddiasının asılsız olduğunu ifade ettiler. 6 ilde sağanak vardı sevgili dinleyiciler. Sağanak yağış maalesef ev ve iş yerlerinin su basmasına yol açtı. Araçlar yollarda kaldı. Meteorolojiden bugün için 10 ile uyarı var. Onu da hatırlatalım. Peki gündemdeki başlıkları böylece sıraladık. Bir de döviz başlığına bakalım, döviz tablosuna bakalım. Şu anda dolar 18 lira 36 kuruş, 18 lira 37 kuruş civarında işlem görüyor. Dün Merkez Bankası 100 bas puan faiz indirimini duyurunca bir ara 18.41'e kadar yükseldi dolar. Yani bu senenin de en yüksek karşılığını görmüş olduk. Dolar da 18.41'di. Şu anda 18.37.35. Euro 18 lira 8 kuruş. Gram altın 988 lira, çeyrek altın şu anda 1588 lira liste fiyatı olarak. Ve Borsa İstanbul BIST 100 endeksine baktığımızda 3295 puan karşılığını görüyoruz. Yani bugüne böyle başlayacak. Ve Bitcoin 19.403 dolar karşılığında işlem görüyor. Gündemdeki başlıkları kısaca böylece sıraladık. Şimdi bunları biraz detaylandıracağız sevgili dinleyiciler. Tabii ki Merkez Bankası kararı, bundan sonra gelen mesajlar, reaksiyonlar, tepkiler, ekonomistlerin mesajları, bunlara bakacağız. Ama şimdi Putin'in seferberlik, kısmi seferberlik ilanı ve ardından dünyadan gelen tepkiler var. Yani Putin'in işi iyice büyütmeye çalıştığını söyleyenler var. Putin iyice köşeye sıkıştı, o nedenle köşeye sıkışması psikolojisiyle bir hamlede bulunuyor diyenler var. Ama ne derseniz deyin, netice itibariyle her türlü silahı kullanırım dedi. Kısmi seferberlik ilan etti. Tüm bunları yaptı. Ha, bu blöf mü değil mi? Şimdi bunun blöf olmadığını da söyledi Putin aynı zamanda. Ama tüm bunlara rağmen Avrupa'dan gelen mesajlar, işte Zelenski'den, Ukrayna'dan gelen mesajlar, bu bir blöftür. Putin nükleer silah kullanmaz, kullanmayacaktır deniliyor. Fakat tüm bunlara rağmen mesela Rusya içinden gelen mesajlara bakıldığında, tabii Putin'e yakın isimler bu isimler, ama onlar da diyorlar ki Putin bu konuda blöf yapmıyor. Fakat yapmıyor da, işte dün de konuştuk bunu. Şimdi bir nükleer girişiminde bulunacak olursa Putin Rusya adına, belli ki bunun bir nükleer karşılığı da olur. Yani milyonlarca insan, Rusya'da da dahil olmak üzere, işte Ukrayna'sı, Avrupa'sı, Türkiye'si hatta nükleer kullanılacak, dahil olmak üzere hayatını kaybeder. Ya yani kazananı olmaz bunun. Yani bir yandan bunu da biliyordur diye düşünüldüğü için bu bir blöftür deniyor. Şimdi bu kısmi seferberlik ilan edildi. Bu kez birdenbire herkes sınırlara akın etmeye başladı. Herkes derken özellikle bu seferberlik kapsamı içerisinde bulunan erkekler. Onlar sınırlara gitmeye başladı. Ve oradan uçaklara binip birçok ülkeye, nereye bilet bulurlarsa, özellikle Türkiye'ye doğru hareket etmeye başladılar. Dün hatta özellikle biz de girdik, şöyle bir denedik. Acaba Moskova'dan Türkiye'de, işte İstanbul'a, Antalya'ya bilet bulabiliyor muyuz diye. Şu birkaç gün için bilet görünmüyor. Daha sonrası için var. 30 bin liraya, 40 bin liraya biletler var. Tek yön gelişten bahsediyorum. Neyse, netice itibariyle şu anda burada böyle bir panik havası olduğu görülüyor. Ermenistan'a da mesela uçak biletlerinin tükendiği yönünde gelen bilgiler var. Finlandiya sınırında kuyruklar oluştuğuna dair gelen başka bilgiler var bir yandan. Bir bilgi daha vardı ama bunun abartılı olduğunu düşünüyorum ben, ki Rusya'dan da böyle bir açıklama gelmiş. İşte göya kadınlar evde kol nasıl kırılır diye araştırma yapmışlar Google üzerinde. En çok araştırılan konu olmuş bu. Yani dediğim gibi buna çok inanmıyorum ben. İşte sebebi de acaba işte eşinin kolunu nasıl kırar da askere göndermez, seferberlik için gitmez diye araştırılmış göya. Bu biraz abartılı geldi bu kısmı. Hani varsa da tek tük bakılmıştır en fazla. Herkes girip bir anda buna bakmamıştır diye düşünüyorum. Şimdi Türkiye'nin tepkisi ne? Cumhurbaşkanı Erdoğan diyor ki savaşın ödettiği bedel ortada. Kimse bunu artırmamalı diyor. Evet, yani savaşın ödettiği bedel gerçekten ortada. Yani bir defa her iki taraftan da, ağırlıklı tabii Ukrayna'dan olmak üzere, can kayıpları. Aileler, insanlar, kadınlar, çocuklar bir yandan ülkeden kaçtılar. Yerlerinden oldular, başka ülkelere gittiler. Yaşamak zorunda, başka ülkelerde zor şartlar altında yaşamak zorunda bırakıldılar. Tüm bunları görüyoruz. Tüm bunlarla beraber bir yandan ekonomik kriz, yani dünyada meydana getirdiği, oluşturduğu ekonomik kriz. Tüm bunlar gerçekten ortada. Bunlar ortadayken bunu arttırmak manasız. Ama Putin şu anda bunu, bu gerginliği, gerilimi biraz daha tırmandırdı. Ama Putin de kendi açısından diyor ki ben yapmıyorum diyor. Beni yok etmeye çalışıyorlar, o nedenle önlem alıyorum diyor. Ya o da bunu söylüyor. Çünkü diyor Avrupa beni bölmek istiyor, zayıflatmak istiyor, sonrasında da Rusya'yı yok etmek istiyor ve elbet ben de buna karşı bir tedbir alacağım diyor. Şimdi Cumhurbaşkanı'nın bu noktadaki tepkisini dile getirdikten sonra gelelim diğer açıklamalarına. Mesela MIR karta ilişkin, bu ödeme sistemi MIR'e ilişkin, Rusya'nın ödeme sistemine ilişkin yeni atılacak adımları değerlendirecekler. Alternatiflere çalışılıyor dedi. İstanbul'da ilgili arkadaşlarımı toplayacağım. Nihai kararımızı vereceğiz dedi. Biliyorsunuz İş Bankası'yla Denizbank bu MİR ödeme sisteminden çıkmışlardı. Neden? Amerika Birleşik Devletleri'nden bir yaptırım uyarısı gelmişti. Ama kamu bankaları yani işte Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank bunlar halen bu sistemi kullanmaya devam ediyorlar. Onlara Amerika'dan bir yaptırım gelebilir mi? İddia o ki, işte basına yansıyan o ki gelebilir. O nedenle muhtemelen bu MİR ödeme sistemine ilişkin bir karar alınacak bugün. Farklı alternatiflere bakılıyor deniyor ama fark etmez, MİR olmaz işte zir olur, başka bir şey olur, her neyse Amerika ona da karşı duracaktır. Yani sadece bu ödeme sistemine karşı değil, Rusya'nın içinde bulunmuş olduğu bu ödeme sistemine karşı. Kaldı ki buna sadece Amerika'da değil Avrupa'dan da gelen çatlak sesler var, itirazlar var. Şimdi Rusya ile mutabakatlar bir yandan bugün görüşülecek. Bugün önemli başlıklar var. Bir tanesi bu işte MİR sistemi, bir diğer Rusya ile mutabakatlar. İşte Akkuyu nükleer santrali inşaatı için yapılan mutabakat mesela burada başta olmak üzere. İşte ihracat vesaire, gıda ürünleri, bunların hepsi konuşulacak. Bir diğer önemli başlık şu olacak: borsadaki manipülasyonlar. Ya bir süredir bunu konuşuyoruz ama buna rağmen Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'den önemli bir mesaj yok. Kayda değer bir mesaj yok. Nurettin Nebati sadece bir ara çıktı bundan bir hafta 10 gün önce, dedi ki yatırımınızı borsaya yapın, borsa kazançlı dedi. Borsaya girenler yandık battık dediler. Yani özellikle bu klasik denir ya, küçük yatırımcı. Yani sizin bizim gibi işte 3-5 kenarda var, onu oraya koyup biraz paramın değerini koruyabilir miyim diye bakanlar. İşte onlar şu anda mağdur durumdalar. Bu manipülasyon konusu masada olacak ve biraz önce söylediğim gibi yine Batı'nın yaptırım uyarıları. Ya bu sadece Rusya'ya ağır yaptırımlar değil, bunun dışında Türkiye'ye ilişkin verilen mesajlar. Avrupa ülkelerinden de geliyor. Diyorlar ki Rusya ile çok yakın duruyor Türkiye. Bizim yaptırımlarımızı deliyor. Bir manası olmuyor yaptırımların. O nedenle Türkiye'ye de bir yaptırım uygulanmalı diyenler var çünkü bir yandan. Tüm bunlar bugün konuşulacak. Ardından herhalde bu konulara ilişkin bir açıklama gelecektir diye tahmin ediyorum. Bir iddia var sevgili dinleyiciler. İddia diyorum çünkü doğrulanmış bir bilgi değil. Ama Cumhur İttifakı'nın cezaevlerinde af için harekete geçtiğine dair bir iddia. Şimdi Adalet Bakanı Bozdağ'la MHP'li yetkililer bir araya geliyorlar, görüşüyorlar. Fethi Yıldız buluşuyor mesela, bir araya geliyor. Burada iddia o ki af gündeme geliyor. Ama daha sonra yapılan açıklamada şunu anlıyoruz ki diyorlar ki infaz hesaplaması gözden geçirilsin. Biz bunu konuştuk, bunu anlattık diyorlar. Yani bir af söz konusu değil, bunu konuşmadık diyorlar. Ama işte farklı sızan bilgiler veya duyumlar bir af konusunun gündeme getirilebileceği yönünde. Özellikle de seçim öncesi tabii. Devam ediyoruz. Hep dedim ya, seçim öncesi dikkat edin, artık bu tarihten sonra size yarayacak yaramayacak birçok kampanya, birçok işte af gibi yeni yasalar vesaire, düzenlemeler, bunların hepsi yapılacak. İşte memura zam mesela, geçen gün bunu da söyledi bakan, dedi ki işte yılbaşında yeniden bir zam düşünüyoruz biz, enflasyona ezdirmeyiz memurumuzu, işçimizi şeklinde bir açıklama yaptı mesela. Şimdi TOKİ'den erken ödeme indirimi kampanyası var ki Cumhurbaşkanı Erdoğan bunu açıkladı. Şu ara dikkat edin, zaten bu konularda bütün açıklamaları Cumhurbaşkanı yapıyor. Yani bu bir anlamda siyasi de bir mesaj oluyor. Yani biz bunları yapıyoruz, seçim yaklaşıyor, bak biz yaptık mesajı da veriliyor. TOKİ ödemesi devam eden vatandaşlar %25 peşin ödeme indirimi alabilecekmiş. 19 Ekim'e kadar da bu kampanyaya ilişkin başvurular devam edecek. Yani ola ki böyle bir TOKİ kampanyasına girdiniz, daha önceden TOKİ'den ev almak üzere müracaat ettiniz, ödemelerinizi, taksitlerinizi düzenli olarak yapıyorsunuz. Şimdi %25 peşin ödemeden bir indirim alacaksınız sevgili dinleyiciler. Bilginiz olsun, 19 Ekim tarihine kadar. Bu yeni sosyal konut projesi değil bu. Yeni sosyal konut projesine ilişkin Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan 10 başlıkta yanıt geldi. Şimdi ben onun tamamını da okumayacağım ama birkaç tane merak edilen konu var. Özellikle onu aktaracağım sizlere. Bunlardan bir tanesi 18 yaşını geçmiş iki kardeş başvuramaz. Bunun için yanlış diyor bakanlık. Yani başvurabilir. Bu yaş grubundakiler aynı hanede de olsa başvuru yapabilir diyor. TOKİ evlerinin inşaatı 2 yıldan fazla sürecek. Yanlış diyor bu bilgi için. 2 yıl içinde anahtar teslimi yapılacak. Şimdi 2 yıldan fazla sürecek diye bir açıklama yapılmadı zaten. Böyle bir şey konuşulmadı. Sadece şu ortamda, bu enflasyonist ortamda maliyetler artarken bunun organizasyonu zor olabileceği için 2 yılı geçebilir dendi. Ama 2 yıl içinde teslim edeceğiz diyor bakanlık. Yapılacak artışlarla taksitleri ödemek zorlaşacak. Aslına bakarsanız en çok tartışılan konu bu değil mi? Yapılacak ara artışlar olacak senede 2 defa. Ve o para nereye gelecek? Geçen gün burada konuştuk işte 608 bin liralık bir ev 20 yılın sonunda 50 milyon liraya geliyor fiyatı. Böyle mi olacak? TOKİ diyor ki TOKİ taksitlerinde memur artış fiyatları tavan fiyattır. Bugüne kadar TOKİ taksitleri memur maaş artışlarını hiçbir zaman geçmedi. Aksine memur maaş artışının altında tutuluyor. Bunun örnekleri geçmiş yıllarda mevcut. Son 4 yılda TOKİ taksit artışı hep memur maaşı artışının altında oldu. Ayrıca TOKİ'nin yıllık indirim kampanyaları da vatandaşa ödeme kolaylığı sunuyor diyor. Ama net bir şey yok. Yani net bir şey yok işte görüyorsunuz. Yani memur maaş artış oranı neyse bunun altında kalırız diyor. E tamam o zaman siz mesela %10 üzerinden hesaplayın mesela. Hani %15'ten yapıldı ya hesaplar. %10 üzerinden hesaplayın. Ya şu anki enflasyona göre de bakarsak zaten acayip şeyler çıkar ortaya da. Zaten o yüzden o fiyatlar hep hesaplanıyor. Yani artış olmayacak değil olacak. Ama ödemek zorlaşmayacak diyor bakanlık. Böyle bir açıklaması var. Vallahi hesabı yapabilirsiniz. Hesap kitap ortada. Kemal Kılıçdaroğlu'na geçiyoruz sevgili dinleyiciler. Kemal Kılıçdaroğlu altılı masada kriz yaşamadık diyor. Böyle bir şey olmadı olsa zaten meydana çıkar diyor. Partisinin de oylarının istikrarlı bir şekilde arttığını söylüyor. Şimdi bir defa bu altılı masada kriz var kriz yok işte şöyle oldu o ona bunu dedi. Yok efendim Hazine ve Maliye Bakanlığı'nı kim idare edecek? Ekonominin başında kim olacak? Dışişlerini kim idare edecek? Turizm Kültür Bakanlığı kimde olacak? Bunlar tartışılıyor falan deniyor ya. Ya tartışılıyor da olabilir ayrıca. Yani madem ki böyle bir altılı masa kurulmuş. Madem ki bir belki de muhtemelen bir ortak adayla girecekler seçime. Elbet bunları herhalde konuşurlar. Yani şu bakanlık benim olsun burayı ben idare edeyim. Konuşuluyor olabilir. Tartışılıyor da olabilir. Ama kriz yaşamadık diyor. Ve son şöyle bir 10 gündür falan sürekli aynı mesajları veriyorlar. Kriz yaşamadık, kriz yaşamadık, kriz yaşamadık, kriz yaşamadık. Niye? Çünkü bazı yayın organlarında işte sürekli altılı masada bir kriz olduğuna dair haberler yapılıyor. Bence bunlarla çok fazla uğraşmamak lazım. Yani evet bir kere iki kere açıkladınız tamam her seferinde aynı şeyi söylemeye gerek yok diye düşünüyorum. Aksine sanki bir kriz varmış da onu örtmeye çalışıyormuş havası çıkıyor bu kez ortaya. Bir diğer ise CHP'nin oylarının istikrarlı bir şekilde arttığını söylemiş Kemal Kılıçdaroğlu. Bilmiyorum hangi araştırma sonuçları gidiyor kendilerine ama yani son dönem yapılan araştırma sonuçları basına yansıyan bize gelen araştırma sonuçlarına baktığımızda böyle istikrarlı bir artış siz gördünüz mü bilmiyorum herhangi bir ankette. Ya belki bir tanesinde falan görmüş olabilirsiniz. Millet İttifakı oy arttırıyordur. Ayrı. Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler gündemdeki diğer başlıklarla. Şimdi bunlardan bir tanesi ve malum en çok konuşulan konu da Merkez Bankası'nın faiz indirimi. Şimdi Merkez Bankası Türkiye'de faiz indirdi evet. Dünyada diğer ülkelere baktığımızda genel itibariyle mesela dün İngiltere'den bir açıklama geldi. İngiltere'de Merkez Bankası politika faizini 50 bas puan arttırdı. 2.25 ile ki 2.25'e geldi 50 arttırınca. son 14 yılın en yüksek seviyesine çıkardı. İngiltere politika faizini arttırdı. FED biliyorsunuz 75 bas puan arttırdı. Güney Afrika Merkez Bankası faizi 75 bas puan arttırdı. Biz indirdik. Ama genel itibariyle bu hafta zaten işte Avrupa'dan da birçok merkez bankasından gelen bu faiz kararları var. Halen daha bunlar konuşuluyor. Genel itibariyle de merkez bankaları faizlerini arttırdı. Biz indirdik. Neden? Biz faize karşıyız diyoruz ve o yüzden indiriyoruz. Merkez Bankası biliyorsunuz %13'ten 12'ye çekti. Meral Akşener dedi ki artık bu politika faizi indirme kararı ekonomi biliminin değil, psikoloji biliminin tartışma konusudur dedi. Ve devlet yönetmek rasyonellik ister diye bir mesaj verdi. Şimdi bakın ekonomistlerin görüşlerini dün merak ettim ben bütün bu olan bitenden sonra. Mesela Mahfi Hoca diyor ki, Mahfi İlmez diyor ki, enflasyonun artmaya devam ettiği ülkede Merkez Bankası faiz indiriyor ve bazı yorumcular gerçeğe bakalım diyorlar, gerekçeye bakalım diyorlar. Güler misin ağlar mısın diyor. Ya gerekçeye bakalım demişler. Var evet diyenler var, dün gördük bunu. Ozan Bingöl diyor ki Merkez Bankası'nın faizi %13'den 12'ye düşürdüğü bir ortamda vatandaşın devlete olan borcuna uygulanan gecikme faizi %30. Vatandaşın devletten olan alacağına uygulanan faiz ise %9. Şimdi biz hangi faize karşıyız tam olarak diyor. Hakikaten yani şimdi faize karşıyız ya, dediği gibi. Yani vatandaşın, yani sizin bizim devlete borcumuz varsa borcu uygulanan gecikme faizi %30. E hani bu %13'den 12'ye düştü falan politika faizi. Bizimki niye düşmüyor? Burada faize karşı değil miyiz? Veya biz devletten alacağımız varsa o da %9. Niye orada %9? Niye o da %30 diye mesela? Atilla Yeşil'e de diyor ki Merkez Bankası artık yoldan çıktı. 100 bas puan daha faiz indirimi ben dünyada değil Mars'ta yaşıyorum demektir diyor. Mesela Yalçın Karatepe demiş ki faiz indirimiyle bankaların Merkez Bankası'ndan borçlanma maliyeti düşecek. Kur korumalı mevduat faiz oranları düşecek. Çünkü politika faizi artı 3 puan limiti var. Al sana maliyet indirimi ve kar etmek için büyük fırsat diyor. Bankalara ve dolayısıyla banka hisselerine destek olmak, bunun açıklaması bu olabilir diyor. Uğur Gürses demiş ki çok yazık, kendi parasını gömen bir Merkez Bankası başka yerde yok diyor mesela. Yani ekonomistlerden genel itibariyle gelen açıklamalar bu yönde. Ha, bazı ekonomistlere bakacak olursanız işte biraz önce Mahvi Hoca'nın da dediği gibi bir gerekçelere bakalım, gerekçeleri bir görelim, neden düşürmüşler falan deniyor. Bundan sonra da düşürme sinyallerinin verildiği ifade ediliyor Merkez Bankası'nın açıklamasında. Bu arada Merkez Bankası'nın net rezervi bir haftada 2 milyar dolar azalmış. 2 milyar dolar net uluslararası rezerv. Ha, bu arada şu da konuşuluyor ya, işte dün bir ara bu puan indirilince, politika faizi indirilince bir ara dolar şöyle hemen bir 18.41'e çıktı. İşte bir anda böyle bir rekor geldi dolardan. Sonra tekrar 18.37'lere düştü, 36'ya düştü. Şu an 18.37.99, yani 18.38 oldu diyebiliriz şu an. Serbest piyasada zaten daha fazladır da. Ve ondan sonra daha da yükselir mi diye bekleniyordu ya, beklenmedi. Sonra dendi ki muhtemelen işte piyasaya yine bir döviz sürüldü. Muhtemelen işte Merkez Bankası'nın böyle bir müdahalesi oldu diye konuşuldu. Şimdi bakın bakalım mesela bankalarda durum ne? Mesela dolar alırken 18 lira 53 kuruşa alabiliyorsunuz. Yani şu anda biz diyoruz ya 18.38, şu an 18.38.81 oldu bu arada. Yükseliyor şu dakika itibariyle. 18.53'e alabiliyorsunuz bankadan. Yani o yüzden biz 18.38 diyoruz, burada bir liste fiyatı, ortalama bir fiyat bu fiyat. Dışarıda bu fiyatları alamazsınız, onu da hemen hatırlatalım. Bir reklam aramız var sevgili dinleyiciler. Sizlerden gelen mesajlarla reklamlardan sonra devam edeceğiz yayınımıza. Devam ediyoruz Kripto Odası'na sevgili dinleyiciler, sizlerden gelen mesajlarla devam edelim. İsmail Bey diyor ki futbola bulaşmayayım diyorum fakat o kadar bilgisizliği kaldıramıyorum. Bir zamanlar Avrupa ve dünya futbolunun zirvesine oynayan takım, dünya futbolunun averaj takımlarıyla aynı ligde ve orada bile ite kaka ilerliyor, yoruma bile gerek yok demiş gönderdiği mesajda. Şimdi dün tabii Lüksemburg karşısında biz rahat bir galibiyet bekliyorduk. İyi bir oyun ve rahat bir galibiyet bekliyorduk. Olmadı. Yani izlediyseniz maçı bilmiyorum. Ben tamamını izleyemedim ama izlediğim bölümlerde gerçekten canım sıkıldı benim de. Yani bu takım çok daha iyi olabilecek bir takım. Oyunculara bakıldığında, her birine tek tek bakıldığında çok daha iyi oynayabilecek olan bir takım aslında. Fakat dün o performansın %50'sini bile göremedik belki de. Lüksemburg'la 3-3 berabere kaldık ki programın başına da söyledim. Şu güne kadar 4 maç boyunca hiç gol yememiş olan milli takımdan bahsediyoruz. Dün 3 gol birden yedi milli takım. Netice itibariyle ama beklenen şey neydi? 1 puan bile Türkiye'ye yetiyordu. Şu anda 13 puanda ve dolayısıyla C liginden B ligine şu anda Türkiye yükselmeyi garantiledi. Faroe Adaları'yla bir maçımız olacak ki Faroe Adaları şu anda 5 puanda, 5 maç sonunda aramızda 8 puan var. Dediğim gibi artık garantiledik. Şimdi Stefan Kuntz'un açıklamalarına baktığımızda tabii B ligine yükseldiğim için mutluyum diyor. Ama gerçekten iyi değildik diyor. Kötü şeyler fazlaydı diyor. Ama netice itibariyle her geri düşüşümüzde geri dönmeyi başardık diyor. Defansif anlamda takımın hiç iyi olmadığını söylüyor. O oynanan maçtan ders çıkarılması gerektiğini ifade ediyor. Mutluyum çünkü öğreneceğimiz çok şey olduğunu gördüm diyor. Oradan böyle bir açıklama var. Devam ediyoruz. Muzaffer Bey diyor ki dünya gidiyor Mersin'e, biz gidiyoruz tersine. Dünya enflasyonla mücadele için faiz arttırırken biz azaltmayı tercih ediyoruz. Sonuç değişiyor mu? Hayır. Hepimize kolay gelsin, işimiz çok zor diyor. Evet, işimiz çok zor. Yani kimle bir araya gelseniz herkes ekonomi konuşuyor. Herkes piyasadan bahsediyor. Herkes kendi koşullarını, zor şartlarını anlatıyor. Bir dinleyicimiz demiş ki madem faize karşıyız, hükümet olarak niçin konut projesinde sabit fiyat uygulamıyoruz? Bu bir çelişki değil midir diyor. Faize karşıyız ama enflasyona karşı değiliz. Yani enflasyon oranında artışlar olacak, işte memur maaş zamları olacak ya bu şekilde. Onunla alakalı derler buna cevap olarak. Bu bir faiz değil denir, onu söyleyeyim ben size. Kolay gelsin, iyi yayınlar. Her şey geçti mi abi? Biz neden ülke olarak hükümetimizin aldığı kararlara güvenemiyoruz? Asıl en önemli mesele bu diyor. Neden güvenemiyoruz? Şimdi onunla ilgili bir mesaj vardı Twitter'da. Dolu Metrobüs kullanıcı adlı dinleyicimiz göndermiş. Diyor ki bir aralar dolar alan yaya kalır dediler. Dolar tavan yapmıştı diyor. Şimdi borsa kazandırıyor dediler. Borsa kaybettirdi. Demek ki ne derlerse tersini yapmamız lazım diyor. Şimdi ne derlerse tersi yapılmalı, düzü yapılmalı onu bilmem de. Netice itibariyle neden hani bu işte güven yok, o bu falan diye konuşuyoruz ya. Bunun sebebi tecrübe, geçmiş tecrübeler, yaşanmışlıklar. Yani sadece bu dönemde de değil, yıllar yıllar öncesinde yaşanmışlıklar dahil. İşte Karadeniz'deki çayın radyasyonlu çay değil, bakın biz de içiyoruz denilmesine kadar gider bu olay. Çünkü geçmiş tecrübeler bize gösterdi ki bu halka zamanında çok yalan söylendi. Devam edelim. Bir dinleyicimiz Emre Bey diyor ki abi rezerv azaldı diyorsun da rezerv kaldı mı ki azalsın diyor. Var var, rezerv var. Yani şöyle söyleyeyim, 2 milyar dolar bir azalma var ama 12 milyar dolara inmiş görünen, onu söyleyelim. Günaydın diyor dinleyicimiz. Yeni yapılan KPSS sınavının 6 sorusu daha önceki denemelerde çıktığı ortaya çıktı. Yine mi çalındı iddiası var diyor. Böyle bir iddia var, evet. Yani şimdi ismini hatırlayamıyorum ama CHP'den bir milletvekili bu iddiayı ortaya attı. 6 sorunun bir başka yayın evinin deneme sınavında ortaya çıkan, verilen sorular olduğunu söyledi. Ya maalesef işte bakın, hani biraz önce dedim ya, hani bizde niye güven yok? Çünkü geçmiş tecrübeler diyoruz ya, mesela 2013 sınavı, değil mi? Yani hala daha bununla ilgili arananlar, yakalananlar, yargılananlar var. Belki onun çok daha öncesinde yaşanan sınavlar, ta ki belki benim bile üniversiteye sınava girdiğim dönemler. Yani neler neler olmuş ama biz bunların bir kısmını ancak birileri isterse sonradan öğrenebildik. Yazık tabii. Yazık olmaz mı? Herkesin hayatıyla oynandı. Peki. Şimdi bu sizlerden gelen mesajlardan sonra diğer gündem başlıklarına geçelim biraz. Miçotakis'ten Türkiye'ye bir tepki var ama dediğim gibi bence bugün Miçotakis'e bir cevap gidecektir. Yunanistan'ı göç konusunda insanlığa karşı suç işlemekle suçlamak akıl almaz bir durum diyor Yunan Başbakan. Ama yani şimdi bir de yaşananlar var. Şimdi objektifte bakalım, tamam. Türkiye'den siyaseten verilen mesajlar var. Doğru, Yunanistan'dan veriliyor falan ama bir de objektif bakalım. Ya Türkiye eleştireceğimiz boyutta bile kapılarını açmışken Suriye'den gelenlere, Irak'tan gelenlere, Afganlara sonuna kadar kapısını açmışken ki son dönemde bunlar artık rahatsızlık vermeye başlamışken şimdi buradan gelip de Yunanistan'a kaçmaya çalışan, oradan yani Ege'den kaçacak, daha sonra Avrupa'ya başka bir ülkeye gidecek olan, gitmeyi düşünenler nasıl Ege Denizi'nde hayatlarını kaybediyorlar? Şimdi Türkiye burada kapıyı açmış zaten. Yani Türkiye'de yaşayabiliyorlar zaten. Ama istiyor ki kaçayım. Yani gideyim ben Avrupa'ya kaçayım, oradan başka bir yere geçeyim vesaire falan. Yunan botları orada çevirip de geri ittiği zaman, ki bu daha önce görüntüleri vardı, hatta botlara ateş ettiği zaman, hatta botlara yaklaşıp deldiği zaman bu insanlar nasıl ölüme sürükleniyor? Bu şekilde işte. Yani akıl almaz bir durum diyor ama ne yapıyorsunuz mesela, almayıp da batırmayıp da ne yapıyorsunuz mesela? Tamam, buraya alalım, bak Türkiye milyonlarca almış, biz de şuraya bir 300-500 bin alalım diyor musunuz mesela? Demiyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Geri itiyorsunuz. Diğerleri ne yapıyor? Aman paralarını verelim de Türkiye'de kalsın diyorlar. Aman aman sorun olmasın. Şimdi mesela bakın Amerika'nın Türkiye'ye yaptırımı olabilir diye konuşuluyor ya, bankacılık sistemi üzerinden. Hatta işte Avrupa'dan da dedim çatlak sesler geldi. Şimdi Avrupa o yaptırımı kolay yapabilir mi? Çok emin değilim. Çünkü ne zaman Avrupa'ya biz göçmen kartını göstersek hemen susuyorlar. Ya Türkiye diyor ki ben o zaman bırakırım kardeşim sınırları, kontrolü, montrolü. Rahat rahat geçip gitsinler sizin oraya dediği anda dur bir dakika, tamam öyle bir şey yapma diyorlar. Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Biliyorsunuz üst üste orman yangınları, yanan alanları konuşmaya devam ettik. Muğla'da Marmaris'te çıkan bir yangın vardı ki bu yangınla alakalı 85 yaşındaki bir aracının gözaltına alındığı bilgisi vardı. Sonra bir açıklama da geldi İçişleri Bakan Yardımcısından İsmail Çataklı'dan. O da dedi ki burada o kişinin yakmış olduğu ateşle bu yangın çıkıyor ve rüzgarla büyüyor. Bundan bahsediyor. Yani sebebinin bu olduğunu söylüyor. Bu arada Kaş'ta dün bir yangın çıktı. Kumrul ağaçlandırma sahasında çıkan bir yangındı. Sabah saatlerinde kontrol altına alındığı bilgisi vardı ama daha sonra bu soğutma çalışmaları sırasında rüzgarın etkisiyle yeniden bu yangının rüzgar etkisiyle başladığı bilgisi geldi ve havadan ve karadan müdahalenin olduğu söyleniyor. Umarız bir an evvel müdahale edilir. Yani müdahale ediliyor da bir an evvel kontrol altına alınır. Aynı zamanda dün Kumluca'da da bir yangın çıkmıştı ve Muğla'nın Ula ilçesinde çıkan yangınlar vardı. Bu orman yangınlarının kontrol altına alındığı bilgisi var. Bu arada Kaş'taki yangın seralara da sıçramıştı. Geçmiş olsun. Umarım bir an evvel bu zarar giderilir. İçişleri Bakanı'ndan bir açıklama var. TODEX'in kurucusunun iade edileceğini düşünüyoruz diyor Faruk Fatih Özer'e ilişkin. Orada Arnavutluk'ta bir yandan yargılanıyor ya. Arnavutluk'ta en son hakim karşısına çıktığında tutukluluğuna devam kararı verilmişti. Ne zaman iade edilir, nasıl iade edilir bilmiyorum. Ama mesela Emre Olur nasıl getirildi Arnavutluk'tan? Tabii burada yine orada da emniyet yakalamıştı. Burada da yine emniyet yakaladı ama bu kez yargılanmaya başlandı orada. Onu göreceğiz herhalde, önümüzdeki süreç bize gösterecek. Ali Babacan'dan bir açıklama olduğunu söylemiştim. Ortak adaylık modeliyle bu işi götürmek zorundayız diyor Ali Babacan. Bugün itibariyle her seçeneğe açığız. 6 genel başkandan biri de olabilir, başka isim de olabilir diyor. Yani ortak bir aday çıkarmaktan yana şu anda altılı masa halen daha. Zaman zaman çeşitli işte masa karıştı mı, o oldu mu, bu oldu mu sözlerine, çeşitli bazı haberlere rağmen anlıyoruz bunu. Devam ediyoruz. Maalesef acı bir haberden bahsedeceğim ama Aksaray'da bir tip Naim de iki arkadaşıyla birlikte Flamingo Cenneti olarak bilinen Tuz Gölü'nde flamingoları yakalıyor. Ayak ve gagalarını bağlıyor. Kolilerin içine koyuyor. Satmak üzere. Yani satacağım ben bunları diyor. Tabii bir defa en başta her şey yanlış da. Her şey yasa dışı da. Mersin'in Erdemli ilçesine gönderdiği 40 yavru 47 flamingodan 26'sı ölüyor. Kolilere koyunca flamingoları. Gagaları ve ayakları bağlı bir şekilde. Otobüsle göndermiş bu arada. Hem şüpheliler hem de otobüs şoförüne toplam 425 bin lira idari para cezası uygulanmış. Haklarında adli işlem de başlatılmış. Vallahi adli işlem sonucu ne olacak merak ediyorum. Yani bu tamam 425 bin lira para cezası peki. Ama yazık değil mi ya? Ya flamingoları alın oradan. Bağlayın. Kolilere koyun ve ölsünler. Bir defa oradan almaktan tutun en başta yasa dışı olaylar serisi başlıyor. Sonra bağlamak, sonra kolilere koymak, sonra otobüse verip göndermek, satmaya çalışmak, öldürmek, yani ölümlerine sebep olmak. Devam ediyoruz. Dün aslında bahsedeceğim bir haber vardı. Dün onu atladık. Sonra bir de konuğumuz vardı. O yüzden tekrar buna geri dönmek istiyorum. O da şu: İstanbul'da deniz ulaşımına eklenecek yeni hatlar var sevgili dinleyiciler. Bu İstanbul'da ulaşımı biraz daha rahatlatacak sizin bizim adımıza. Kullanacağız belki de bu hatları ki zaten bu amaçla yapılıyor. Kadıköy, Kasımpaşa, Fener, Sütlüce, Eyüp hattı geliyor mesela. Avcılar'dan Bakırköy ve Kadıköy'e. Avcılar, Bakırköy, Kadıköy. Hattı geliyor. Tabii tersleri de olacak bunların. Avcılar Bostancı geliyor bakın. Maltepe, Büyükada, Heybeliada, Burgazada, Kınalıada. Yani Maltepe'den adalara. Çengelköy'den Kabataş'a. Beşiktaş, Kabataş, Karaköy, Kasımpaşa, Sütlüce, Eyüp. Yani paralel bir hat kıyıya. Bostancı, Caddebostan, Moda, Kadıköy. Bu da böyle paralel bir hat. Sonra Kabataş'a geçiyor. Bu hatlar İstanbul için çok önemli. İstanbul'u biraz rahatlatacak, bizim de biraz denizi kullanabileceğimiz, kullanmamız gereken hatlar olacak. Artık yavaş yavaş programın sonuna geliyoruz sevgili dinleyiciler. Şimdi biz 23 Eylül tarihindeyiz ama 24 Eylül tarihinde 1996 yılında Zeki Müren hayatını kaybetmişti. Üzerinden çok uzun seneler geçti ama Zeki Müren unutulan bir isim değil. Hiçbir zaman unutulmadı Zeki Müren ismi. Yine biz Zeki Müren'i saygıyla, rahmetle her zaman olduğu gibi anmaya devam edeceğiz. Yani yarın aslında dediğim gibi ölüm yıl dönümü. Ama şunu da hatırlatalım. Yarın 24'ü, ayın 25'inde yani pazar akşamı Sarı Tramvay yolculuğunda özel bir yayın yapacağız ki bu yayın Zeki Müren'i anma yayını olacak. Şimdi biliyorsunuz Sarı Tramvay 21'de başlıyor, 23'te sona eriyor. Yani 2 saat sürüyor ama ilk saatini tamamen Zeki Müren'e ayıracağımız bir yayın olacak Sarı Tramvay'da. Ve ikinci saatinde de Zeki Müren'in hayatını kaybetmiş olduğu o 24 Eylül 1996 tarihine yol alacağız Sarı Tramvay'ımızla. Biliyorsunuz Storks Mücevher'in sponsorluğunda gerçekleşiyor programımız. Türkiye'nin ilk mücevher markasıyla gerçekleşiyor Sarı Tramvay Storks'la. 21 ile 23 arasında bir dinleyelim mi Zeki Müren'i az?
Sordum yıldızlara, seni sordum yalnızlara, seni sordum kuşlara, uçan kuşlara.
Ne güzel bir ses değil mi? Ne güzel bir ses, ne güzel bir telaffuz. Rahmetle, saygıyla bir kez daha anıyoruz. Biraz sonra Güzel Şeyler programında Bediye Ceylan güzelce sizlerle birlikte olacak. Cenk'er Bayrak teknik masada yardımcı oldu. Teşekkür ediyoruz. Pazar akşamı yeniden buluşana dek hepinize sağlıklı ve güzel bir hafta sonu diliyorum. Şimdilik hoşça kalın.
Seviyordun. Yalnız benle gülüyordun. Yokluğunda özlüyordun.